Siyasetten Allah'a sığınırım diyen Üstad Bediüzzaman'ın Menderes'e oy vermesinin sebebi nedir? Yani Üstad Bediüzzaman, Allah rahmet eylesin, bir yönüyle üstattır, çok çilekeş bir insandır, el öpülecek bir adamdır. Çok zulme uğramış, yıllarca sürgün, hapis yaşamış bir insandır. Yeni bir nesil hazırlamak için gayret göstermiş, kendini adamış bir insandır. Bu yönüyle büyüktür. Ama şimdi kendisi mesela Risalelerde der ki, eski Sait iken günde 8 gazete okurdum. Yeni Sait 8 yıldan beri eline gazete almadı. Hatta Dünya Savaşı'nı bile, İkinci Dünya Savaşı'nı bile takip etmedim. Ne oluyor diye kimseye de sormadım. Şimdi bu kadar hayatın dışında olunca ben bazı şeyler, buna benzer şeyler yapmış olabilir yani. Mesela Menderes hakkında İslam kahramanı gibi bir ifadesi de var yani. Yani şimdi İslam kahramanı mıydı Menderes, Adnan Menderes? Yani bir ezanı gene Arapçaya çevirmiş diye İslam kahramanı mı olunuyor? Böyle şey mi olur? Geçen gün televizyonda canlı yayında seyrettim. 80 yaşlarında bir avukat, Adnan Menderes'in avukatıymış. Daha o zaman gençmiş kendisi tabii. Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes bir ara televizyonda babam içki içmezdi filan gibi bir laf etmişti. Bunu kendisine sordular. Yani tabi Aydın Menderes o zaman da ufak çocuk. Kendisi tam da bilmez babası ne yapar ne eder, onu da bilmezmiş. Öyle biliyormuş demek ki kendi. Ama avukatına sordular. Dediler böyle diyor Aydın Menderes. Adnan Menderes böyle bir adam mıydı? Dedi ki ben dedi gözümle gördüm, benim yanımda içki içti dedi yani Adnan Menderes dedi. Benim yanımda dedi içki içiyordu dedi yani. Ben şahidim dedi. Yani böyle İslam kahramanı falan denilecek bir insan değil. Hani özgürlük taraftarı. Müslümanlar Arapça ezan istiyorsa Arapça olsun, yani dinin lisanına karışılmaz. Böyle bir kanun olamaz. Bir insan hangi lisanla ibadet edecek? Bununla ilgili kanun olamaz. O da bunu anlamış bir insan olarak tekrar Arapçaya çevrilmesini istemiş olabilir. Yani öbürleri gibi dinsiz, imansız olmayabilir. Yani Arapça olsun, namaz kılanlar kılsın diye düşünen bir insan. Daha ılımlı, Müslümanlara karşı daha ılımlı bir insan. Ya da ılımlı laik yani. Olabilir. Katı laik olmayabilir. O kadar yani. Bu kadar. Daha ötesi yok. Şimdi bunu tutup da İslam kahramanı diye anlatmanın da bir alemi yok yani. Mesela işte ona böyle ifadesi de var. Mesela şeyde tarihçi hayata bakarsanız yani birçok yerde mesela Eskişehir Mahkemesi'ne verdiği müdafaanın zeylinde 35 yılında yani diyor ki ben hükümetinizi hükümeti İslamiye olarak biliyorum. 35 yılında. Mustafa Kemal, Reis-i Cumhur, İsmet İnönü var. Onların döneminde ben hükümetinizi hükümeti İslamiye olarak biliyorum. Hilafet kaldırılmış. Şapka devrimi, kılık kıyafet devrimi, alimler idam edilmiş. Kızlar 19 Mayıs bayramında çırılçıplak sahnelere çıkartılmış. Bildiğiniz olaylar yani. Kur'anlar topladılmış, yakılmış vesaire. Benim annem 35 yılında 6 yaşında bir çocukken gizli gizli Kur'an öğreniyormuş köyün hocasından. O yılda Bediüzzaman bunu söylüyor. Kur'an öğrenmenin yasak olduğu, öğretmenin de yasak olduğu bir Türkiye'ye ben hükümetinizi hükümeti İslami olarak biliyorum da diyor. Şimdi buna benzer daha çok misaller verebilirim. Mesela ben hiçbir zaman hükümetten şikayetçi olmadım, hükümete şikayetçi oldum. O dinsiz komitelerle hükümet bizim aramızda hakem olsun, hükmünü versin gibi böyle cümleleri de çoktur yani. Bunları kabul edemeyiz. Yani şimdi 35 yılındaki hükümet, hükümeti İslamiye miydi? Yani zaten Türkiye'de laiklik ilan edildi edileli. Devlete İslam demek suçtur zaten. Yani kabul etmiyor devlet zaten bunu. Ben İslam değilim diyor zaten devlet. Ve sen diyorsun ki ben seni hükümet İslamiye olarak biliyorum. Yani bu olmaz. Bunun gibi şeyler var. Yani bunları toplumsal hayattan uzak olmasına bağlayabiliriz. Anlayamamasına bağlayabiliriz. Osmanlı'nın çocuğu olduğu için biraz devletçi bir yapısı var. Biraz ona bağlanabilir. Hala Osmanlı zannediyor adeta. Halbuki her şey değişmiş. O hala Osmanlı gibi düşünüyor. Bir de Allah rahmet eylesin, yani onun zamanında İslami hareket metodu diye bir şey bilinmezdi. Böyle bir konu yoktu zaten. Bu hareket metodu falan filan, bu gibi kavramlar, bununla ilgili kitaplar ne zaman çıkmaya başladı? İşte Seyyid Kutuplarla filan birlikte. Yani Bediüzzaman'ın ölümüne yakın, 60'ta öldü. İşte Seyyid Kutup da bunu 60'larda yazdı zaten. Yani bu konuda kimsenin bir şey bildiği yoktu. Hareket metodu nedir? Nasıl konuşulmalı, nasıl konuşulmamalı, nasıl mücadele edilmeli? Peygamberler nasıl mücadele etmiştir filan? Yani bu bilinmezdi yani. Böyle bir kitap yoktu. Neden yoktu? Çünkü zaten 1920'ye kadar İslam devleti var. İslam devleti varken, Osmanlı varken, İslam hareket de neyin nesi yani? Olur mu yani devletin içinde, İslam devletinin içinde yeni bir hareket mi yapacaksınız? Olmaz, o zaman fitnecilik olur, bagi olur, isyan olur. Onun için böyle bir hareket de olmadı tarihimizde. Ondan dolayı da hareket nasıl olur kimse de bildiği yoktu. 1920'lerde laiklik geldi, hilafet kaldırıldı falan, İslam devleti olmaktan çıkıştı. Ondan sonra Müslümanlar tabi bir sürü zulümlere uğradılar, hapisler, idamlar vesaire. Ondan sonra yavaş yavaş düşünmeye başladılar. 30-40 sene sonra ancak akılları başlarına geldi. Ve nasıl yapacağız, nasıl yapmayacağız, peygamberler nasıl yapmışlar, Kur'an ne diyor bu meselede filan, bu konuları incelemeye başladılar. O yüzden bunlarla ilgili kitaplar yani 60'tan sonradır daha ziyade. Bediüzzaman da bunları bilmemesi gayet normaldir. O zaman zaten kimse bilmiyor ki bu konuları. Tek o değil yani. Hatta Hasan el-Benna mesela, rahmetli şehit Hasan el-Benna, mesela o da yani tevhidi bir Müslüman, dünyadaki ilk İslami hareketi başlatan bir Müslüman olduğu halde, mesela onda da böyle çok net değildir yani, Seyyid Kutup kadar böyle net değildir hareket metodunu, esaslarını tespit etmemiştir yani. Onun kadar netleştirememiştir. Çünkü zamanında böyle bir konu yok yani. Mesela Hasan el-Benna fes giyer. Fotoğraflarını görmüşsünüzdür. Yani şehittir, büyüğümüzdür. Sözüm yok da yani ben bir şey anlatıyorum. Mesela fes giyer. Fes ne yani? Fes Osmanlı mı yani? Hayır, fes gavurun malıdır. İkinci Mahmut fesi getirmiştir yani Osmanlı'ya. Bakın Osmanlı padişahlarının başına, başındaki şey hepsi sarıktır. Ta en eski resimlere bakın. Oradan itibaren Fatihler falan daha evvel falan, bakın hepsine. Hepsinin başındaki sarıktır. İkinci Mahmud'a bakın, fes'tir başındaki. Fes'i nereden almış? İkinci Mahmud tarihte gavur padişah olarak bilinir. Avrupacı, batıcı bir adamdı. Fes'i getiren odur. Şimdi mesela yani bir şey, başına bir şey takmıyorsan takma da, bu fes mesela bizim değil yani aslında. Şapka gibi bir şey yani. Ama 100-200 sene aradan geçince Fes bizim zannedildi. Bizim oldu adeta. Şapka sanki gavurun, Fes sanki bizimmiş gibi. Halbuki Fes de çıktığı zaman gavur kıyafeti diyorlardı o zaman da. Ben Şam'dayken Türk mahallesinde kalıyorduk. Orada Türkler var. Böyle yaşlı amcalar vardı. Şimdi herhalde hepsi ölmüştür onların. 92'de, 95'te orada ben Türklere sordum. O yaşlı amcalara sordum. Başında Fes var onların hala. Ölmemişlerse hala Fesleri duruyordur başlarında. Dedim amca, Türkiye'den niye kaçıp da buraya geldiniz? Hepsi buradan gitme. Hepsi buradan gitmiş. Dedim neden buraya geldiniz? Dedi ki oğlum şapkadan kaçtık, şapkadan dedi. Fes giyiyor. Halbuki Fes de onların malı yani. Ama bizim olmuş adeta. Mesela rahmetli Hasan el-Benna kravat da takar yani. Batı yani o zaman ya 1940'lar yani. Yani şu anda bile Mısır toplumu hala birçoğu cellabiye giyer. Arap kıyafeti yani. Şu anda bile kravatlı sayısı azdır. Ta o zaman da 30'larda 40'larda yani mesela kravat takmıştır. Yani şimdi ne gereği var kravatın yani? Yani sen Batı medeniyetine karşı mücadele veriyorsun. Hani bir resmi sıfatın da yok. Yani ne başbakansın, ne bakansın, ne memursun. Yani kravat takmana bir zaruret de yok yani. Hani Batı medeniyetiyle savaşıyorsun. Yani bu ne yani? Ben şunu söylemek istiyorum. Bunlar bizim büyüklerimiz. Bunların hakkını inkar etmeyeceğiz. Fakat yani bazı şeyleri görmemiz lazım. Yani o dönemlerde bu konular tam bilinmiyordu. Ondan bunu anlamak lazım. Bediüzzaman'ın bu gibi lafları da ondan. Veya bu gibi tavırları da bundan. Yani oy vermesi de mesela euzubillahimineşşeytan ve siyaset der. Şeytandan ve siyasetten Allah'a sığınıyorum der. Kendisi girmez siyasete. En önemli hizmete, Kur'an'a hizmete engeldir der siyaset. Ama işte böyle oy verme gibi bir takım şeyler, rivayetler var. Yani vermiş gibi rivayetler var. Ondan sonra da hatta oyumu geri istiyorum dediğine dair bir rivayet de var. Verdiğim oylarımı geri istiyorum gibi bir rivayet de var. Ne kadar aslı var inceleyemedim ama böyle bir şey de var. Yani Bediüzzaman'ın bu gibi sözlerini ben İslami hareket metodunu anlayabileceği bir ortam bulamamasına, bu konuları bilmemesine bağlıyorum. O üstad olduğu konuda üstattır ama bu konularda üstad değildir. Hareket metodu Kur'an'dan sünnetten alınmalıdır. Ahmet'ten Mehmet'ten değil. Elimizde Allah'ın kitabı var, peygamberin sünneti var, peygamberler nasıl yapmış biliyoruz. Biz peygamberlerden alırız, Kur'an'dan sünnetten alırız. Alimlerde hata olabilir.